Ayırım 33. Sayfa 360. 3. Moskova. Tatyana gittikten az sonra Sinan kendini rahibe manastırı denen yerde yalnız ve hapsedilmiş gibi hissetmeye başladı. Yüksek ve soğuk taş duvarlar, insan boyunun erişemediği pencere, doçentin kendisini zindanda hissetmesine yol açtı. Odada kalorifer tesisatı vardı ama yeterince sıcaklık sağlamıyordu. Ürperdi Sinan. Ellerini ovuşturup bu tuhaf misafirliğe alışmaya çalıştı. Tatyana gidince kendini çok çaresiz ve yalnız hissetmeye başlamıştı. Basık kapı kapalıydı. Bir an kapının kilitli olup olmadığını düşündü. Tatyana çıkarken sadece kapıyı çekmiş fakat kilit sesi duymamıştı. Emin olmak için yerinden kalktı. Kapıya gitti. Tokmağı çevirdi. Kilitli değildi. Açtı ve koridora bir göz attı. Upuzun ve bomboştu. Koridorun pencereleri bina nezarethane olarak inşa edildiği için alçaktı ve manastırın bahçesine bakıyordu. Odadan çıktı ve camın kenarına yaklaştı. Tepeden karlar içindeki bahçeyi seyretti. Güneş kaybolmuş, yine hafif hafif kar atıştırmaya başlamıştı. Koridor buz gibiydi. Hayır, Tatyana'nın dediği gibi burada hapis değildi. Sadece muhtemel bir saldırıdan korunmak için manastıra getirilmişti. Rahatlar gibi oldu. Pencereden bakmaya devam etti. Çıt çıkmıyordu etrafta. Manastırın bahçesi ucu bucağı olmayan bir genişlikteydi. Bulunduğu yerden zaten tamamını göremiyordu. Zaten bütün Moskova dümdüz bir alana yayılmıştı. Bulunduğu yerden görebildiği yüksek duvarın üstündeki tarihi kuleleri incelemeye başladı. Hemen nezarethanenin çatısı üzerinde yuvarlak bir kule vardı. Oraya Naprudnaya Kulesi derler. Hemen arkasından bir ses gelmişti. Hızla dönüp kimin konuştuğuna baktı. Sakallı, şişman ajan Alexi gülerek kendisine bakıyordu. Adamın birden nereden çıktığını fark etmemişti. Kısa cümlesinden anladığı kadarıyla İngilizcesi düzgün ve akıcıydı. Demek İngilizce biliyorsunuz. FSB ajanlarının büyük çoğunluğu İngilizce bilir dedi Alexi. Sinan sevindi. Hiç olmazsa Tatyana gelinceye kadar bir iki kelime konuşacak birini bulmuş sayılırdı. Burayı beğendiniz mi? Turistlerin genellikle ziyaret ettikleri bir yerdir rahibe manastırı. Manastır Sinan'ı hiç ilgilendirmiyordu ama bozuntuya vermedi. Bakışlarını adama çevirerek gerçekten ilginç diye mırıldandı. Acaba bahçeye çıkarak diğer binaları da gezebilir miyiz? Çok üzgünüm ama bunun için Doktor Yelisev'den talimat almam gerekli. Herhalde bir sakıncası yoktur. Emniyette değil miyiz? Ne de olsa burası FSB'nin karargahlarından biri. Alexi sırıtarak Sinan'ı süzdü. Evet öyle dedi ama Doktor Yelisev'den ortalarda dolaşmamamız için sıkı emir aldım. Kendisi geldiği zaman bu arzunuzu iletirim. İsteğinin reddedilişine bozulmuştu Sinan. Burada beni korumakla görevli kaç kişi var? Yeterince dedi Alexi ama bir rakam vermedi. Sinan tekrar başını çevirerek bahçeye baktı. Hayret, kocaman bahçede tek bir görevli göremiyordu. Yine içinde garip bir tedirginlik hissetti. Hatta bir an buranın bir FSB üssü olduğundan bile kuşkuya düştü. Ama bunu Alexi'ye soramayacağını biliyordu. Rus ajan, satranç bilir misiniz? Dedi. Biraz. Oynamak ister misiniz? Omuzlarını silkti. Olabilir. Boş oturmaktan daha iyiydi. Satrancın Rusya'da çok sevilen, popüler bir uğraş olduğunu biliyordu. Her zaman ünlü oyuncular ve dünya şampiyonları çıkarmışlardı. Alexi, Sinan'ın odaya girmesi için eliyle yol gösterdi. Sanki koridorda bile dolaşmasından memnun olmamış gibi bir hali vardı. Genç adam içeriye girince ruhundaki o kapatılmışlık hissini yeniden duydu. Klostrofobi gibi bir arazdı bu. Kalın taş duvarların nefesini kestiğini duyumsadı. Çaresizlik içinde koltuklardan birine oturdu. Şişman muhafızı ufak masayı koltuğun önüne çekti. Sonra duvara gömülü ve ona o ana kadar Sinan'ın dikkat etmediği bir dolaptan satranç tahtası ve takım kutusunu çıkardı. Alexi ayrıca bir şişe aromalı Starka vodkası ile iki bardak da almıştı dolaptan. Kendi koltuğunu masanın yanına çekerek taşları tahtanın üzerine dizmeye başladı. Taş seçimi yapmamış, beyazları Sinan'a vermişti. Sinan, sakallı adamın kırmızı damarlı yüzüne baktı. Yaşını anlamak gerçekten güçtü. Yorgun ve ağır davranışlarına rağmen gözleri canlılık ve hayat doluydu. Sinan'ın bardağına vodka koydu. İçip içmeyeceğini sormamıştı bile. Saat Sinan için içki içmeye hiç de uygun değildi ama üşüyordu ve vodkayı geri çevirmedi. Uzun zamandır satranç oynamamıştı. Hele Rus'un meydan okur gibi bakışları sinirlerini iyice germişti. Alexey, zavaşe zdarovye dedi. Gülümsedi Sinan. Bunun sıhhatinize anlamına geldiğini biliyordu. Bardağını kaldırıp bir yudum vodka'dan aldı. Tadı buruk ve lezzetsiz gelmişti ama hiç umursamadı. Sonra beyaz şahın önündeki piyonu iki kare ileri sürdü. Oyuna başlamışlardı. Alexey de aynı hamleyi yapmıştı. Sinan beyaz karedeki atını piyonuyla destek için çıkardı. Alexey vezirin önündeki piyonu bir kare ileriye sürdü. Genç adam üçüncü hamlesini yaparken daha oyunun başında olmalarına rağmen bu işi sürdüremeyeceğini kavradı. Satranç bir zeka oyunundan ziyade dikkat meselesiydi. Oyundaki bütün denge dikkat üzerine kuruluydu ve ne yazık ki Sinan istese de gerekli dikkatini oyuna veremeyeceğini biliyordu. Beyninde kendini rahatsız edecek bunca sorun varken hiçbir şey yokmuş gibi dikkatini oyuna toplaması olanaksızdı. Daha o an oyunu bırakmak istedi ama bunun hoş karşılanmayacağını düşünerek rastgele bir hamle daha yaptı. Alexey hamleyi beğenmemiş gibi sırıtmıştı. Sinan adamın gözlerindeki mağrur ifadeyi süzerken gerilere, çok gerilere gitti. Başına gelenlere adeta inanamıyordu. Daha üç gün önce son derece sade, monoton bir hayat sürerken, bugün Moskova'da tarihi bir nezarethanede gözaltındaydı şimdi. İnanılır gibi değildi, tüm yaşamı birden değişmişti. Moskova'da tebliğ sunmaya gelen bir bilim adamı değil, peşinde yüzlerce kişinin koştuğu bir avdı sanki. Yüzü asıldı, bu lanet oyunu oynamak istemiyordu. Tam o sırada kapı açıldı ve iri cüsseli bir Rus içeri girerek Alexey'e yaklaştı. Rusça bir şeyler fısıldadı. Adam telaşlı görünüyordu. Alexey'nin kaşları çatılmıştı. Tatyana, FSB'nin merkez karargahındaki odasında adamlarına gereken son talimatları verirken masasının üzerindeki telefon çaldı. Telefonu kaldıran genç kadın, "Evet," diye cevap verdi. Şu anda rahatsız edilmek istemiyordu. Boğuk ve kalın bir ses, "Merhaba Tatyana, ben baban," dedi. Kendisini tanıtmasına hiç gerek yoktu. Tatyana, Vasily Yelisev'in sesini nerede olsa tanırdı. O hayatındaki en nefret ettiği sesti. Duraladı bir an. Şu sıralarda ondan bir telefon hiç beklemiyordu. Reseptörün ağzını eliyle tıkayarak odadaki elemanlarına başıyla dışarı çıkmalarını işaret etti. Onların yanında babasıyla konuşamazdı. Ajanlar hızla odayı terk ettiler. Yalnız kalınca, "Ne var?" diye mırıldandı. "Niye arıyorsun beni?" "Yapma Tatyana, ben senin babanım. Lütfen bu yarayı artık tekrar deşmeyelim. Geçmişi hatırlamanın artık hiçbir yararı olmadığını sen de biliyorsun. İkimiz de birbirimizden nefret ediyoruz." "Yanılıyorsun kızım, ben seni hala seviyorum." "Lanet olsun Vasily Yelisev, buna inanacağım bir şey söyle. Yoksa telefonu şimdi kapatacağım." "Sakın bunu yapma Tatyana, konuşmamız lazım." "Seninle konuşacağımız bir şey yok. Bu defa elime düştün Vasily Yelisev, sonun geldi ve seni idama mahkum ettireceğim." "Acele karar verme. Benden nefret ettiğini biliyorum ama bunu düzeltmek için hala bir şansımız var. Şunu aklından çıkarmanı istemiyorum. Sen benim kanımı taşıyorsun." "Ne yazık ki öyle." Duma üyesi titreyerek konuştu. "Her şeyi berbat etmek üzeresin. O belgelerin İngiltere'ye gitmesini sağlarsan bu ikimizin de sonu olur. İyi düşündün mü?" Tatyana isterik bir kahkaha attı. "Evet Vasily Yelisev, yeterince düşündüm. Bu yıllardır hayal ettiğim sonuçtu ve bu defa seni fena halde kapana sıkıştırdım. Artık sonun geldi." "Büyük hata ediyorsun kızım. Oysa seni Rusya'nın en zengin kadını yapabilirdim. Bunu bir kere daha düşünmeni istiyorum." "Kirli ve kokuşmuş ruhunu bu şekilde mi temizlemek niyetindesin yoksa?" Vasily Yelisev kısa bir duraklamadan sonra, "Ne de olsa sen benim kızımsın," dedi. "Bunu hatırlamak için artık çok geç." "Hiçbir şey için geç kalınmaz. Her hatanın bir dönüşü vardır. Seni Rusya'nın en zengin kadını yapmayı teklif ediyorum. Düşünsene bir kez." "Beni hiçbir zaman anlayamayacaksın Vasily Yelisev. Benim tek istediğim kokuşmuş ruhunun ortadan kalkması." "Son sözüm bu mu?" "Öyle olduğunu bilmen lazımdı." Vasily Yelisev içini çekti. "Bu telefonu aklımdan hiç çıkaramadığım annen Svetlana için ettim. Artık yaşlandım ve büyük mirasımı bırakacağım tek varlığım yok. Son günlerimi rahat ve huzur içinde seninle geçirmek istiyorum." Tatyana hırladı. "Seni duyan da bunu masum bir insanın samimi isteği sanır. Senin ne ahlaksız ve vicdansız biri olduğunu en iyi ben bilirim." Annemin de, kendimin de intikamını senden almak üzereyim Vasili Yelisev. Buna hazır ol. Yine yanıldın Tatyana. Seni son kez uyarmıştım. Tüm kozlarını yitirmek üzeresin. O belgeler asla Londra'ya gidemeyecek. Babasının bu kararlı konuşması karşısında Tatyana bir an irkildi. Acaba neye güveniyordu? Tam cevap vermeye hazırlanırken telefonun kapandığını işitti. Koltuğuna mıhlanıp kaldı. Acaba hala onu bu kadar kesin ve rahat konuşturan neydi? Ne yapmayı tasarlıyordu? Huzuru kaçtı, telefona sarıldı ve Raibe Manastırı'nı aradı. Özelüstün telefonu çalıyor ama kimse açmıyordu. Kapayıp bir daha denedi. Hat yine açılmamıştı. Olacak şey değildi bu. Santral başında daima nöbetçi bir memur bulunurdu. Alexi hemen masadan kalktı. Sinan bir aksilik olduğunu sezinlemişti. Ne var diye sordu. Henüz bilmiyorum. Lütfen ben dönene kadar bu odadan dışarı çıkmayın. Alexi yanındaki memurla apar topar dışarıya fırlamıştı. O çıkınca Sinan'ın içine endişe kapladı. Sakallı Alexi'nin telaşından olağanüstü bir durumun meydana geldiğini anlamıştı. Bir süre yerine çakılı kaldı. Sonra dayanamayarak kapıya gitti. Açıp açmamakta tereddüt ettiği kapıyı hafifçe araladı ve dışarı çıkmadan koridoru dinledi. Hiç ses yoktu dışarıda. Başını uzatıp koridorun her iki yanına baktı. Kimsecikler görünmüyordu. Adımını dışarıya attı. İçi bulgur savuruyordu. Beklenmedik bir aksiliğin çıktığına emindi. Ağır adımlarla yüksek pencerenin kenarına yaklaştı ve bahçeye baktı. Karları kürenmiş yol üzerinde siyah bir çayka duruyordu. FSB'ye ait olmalıydı. Bir ara heyecanla Tatyana'nın gelmiş olabileceğini düşündü. Alexi yanındaki memurla eğilmiş arabanın içindeki kişiyle konuşuyordu. Tatyana olamazdı. O olsa mutlaka yanına gelirdi. Bir aksilik vardı. Gözetlemeye devam etti. Alexi el kol hareketleriyle tartışıyordu. Sinirlendiği açıkça belliydi. Tam o sırada kapı açıldı ve arabadan uzun boylu biri çıktı. Sinan arabadan inen kişinin Albay Nikola İzmailova olduğunu bilemezdi. Şayet albayın Vasili Yelisev'in FSB'deki adamı olduğunu bilse bir an orada durmaz ve derhal kaçmaya başlardı. Merakla yukarıdan bahçedeki konuşmaları izlemeye devam etti. Tartışma uzun sürmedi. Sinan birden arabadan inen sivil kıyafetli adamın elinde Amerikan yapısı bir kolt gördü. Dehşete kapıldı. Gelen yabancı silah çekmiş ve Alexi'ye ateş etmişti. Alexi tam kalbine yediği kurşunla kütük gibi karların üzerine devrildi. Yeni gelen adam hiç durmamış ve Alexi'nin yanındaki memurun da silahına sarılmasına meydan vermeden ona da ateş etmişti. Aynı anda arabanın içinde iki yabancı daha fırlamıştı dışarıya. Alexi'yi vuran adam başıyla binayı işaret ederek arabadan çıkanları nezarethaneye yolladı. Adamlar giriş kapısına koştular. Sinan dona kalmıştı. Artık bunların kendisini öldürmek için geldiklerinden hiç kuşkusu yoktu. Ne yapacağını bilmiyordu. Nereye kaçacağını da. Tatyana yanında yokken nereye gidebilirdi ki? Tatyana'ya güvenmişti. Oysa onu ortadan kaldırmak isteyenler kızın en güvendiği gizli FSB üstünde bile kendini bulmuşlardı. Bunun nasıl olduğunu anlayamıyordu bir türlü. Mutlaka Tatyana'ya ihanet eden, onun planlarını bilen bir köstebek olmalıydı çevresinde. Buradan uzaklaşmalıydı hem de derhal. Önce yukarıya çıkan merdivenlerin aksi istikametinde koşup uzaklaşmak istedi. Sonra odada bıraktığı valizini anımsadı. Kabanı da içerideydi. Sırtına geçirmezse bu soğukta donardı. Daha da önemlisi pasaportu valizin içindeydi. Pasaportu olmazsa Moskova'da adım atamazdı. Hızla odaya daldı. Kabanı sırtına geçirdi ve valizini kaptı. Gecikecek hiç zamanı yoktu. Peşindeki katiller her an yukarıya çıkmış olabilirlerdi. Koridora baktı. Hafif ayak sesleri duyar gibi oldu. Sonra koridor boyunca çılgın gibi koşmaya başladı. Acaba son anda Tatyana yine imdadına yetişir mi diye aklından geçiriyordu. Kız iki defa onun kurtarıcı meleği olmuştu ama çekirge bir sıçrar iki sıçrardı. Bu kez yeniden onun yetişeceğini sanmak fazla saf dillikti. Nereye gideceğini bilmiyordu Sinan. Dizleri titreyerek koştu. Kaçarken taş koridorda gürültüler çıkarıyordu. Peşindekilerin bu sesi duymaması olanaksızdı. Az sonra yukarıya çıkanlar tarafından görülecekti. Sinan'ın tek şansı binaya giren adamların önce alt koridoru araştırmaları oldu. Adamlar uzun koridor boyunca uzanan odaları ararken epey vakit kaybetmişlerdi. Santral odası alt kattaydı ve telefon cihazının ışıkları yanıyor, ziller çalıyordu. Alt katta bir şey bulamayan adamlar bir üst kata çıkan merdivenlere koştular. Onların da elinde Amerikan yapısı tabancalar vardı. Albay Nikola, işlenecek cinayetlerin FSB'ye yüklenmemesi ve ileride yapılacak balistik incelemesinden kurtulmak için adamlarına mafya lideri Vasili Yelisev'in temin ettiği yabancı silahlardan dağıtmıştı. Sinan bir üst kata tırmandı. Binanın son katıydı bu, çok daha soğuktu ve bu katta kaloriferler yanmıyordu. Üzerindeki paniği hala atamamıştı ve buradan nasıl kurtulacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Durum tam bir kabusa dönmüştü. Karşısına çıkan rastgele kapılardan birini açtı. Bomboştu. Burada saklanamayacağını anlayınca koşmaya devam etti. Başka bir kapıyı denedi, o kilitliydi. Artık iyice ümidini kesmeye başlamıştı. İçinden lanetler okuyordu. Birden üçüncü katın sonundaki demir kapıyı fark etti. Herhalde o da kilitli olmalıydı. Ağır ve kalın bir kapıydı. Belki de açamayacaktı bile. Tokmağı asılıp itti. Birden buz gibi rüzgar yüzüne çarptı. İrkildi. Ne olduğunu anlayamadı. Yüzü atıştıran kar tanecikleriyle ıslandı. Açık havaya çıkmıştı. Neresi burası diye etrafına bakındı. O zaman gerçeği kavradı. Rahibe Manastırı'nın yüksek duvarlarını birbirine bağlayan dar yol üzerindeydi. Müthiş şaşırmıştı. Uğulduyarak esen rüzgar adeta donduruyordu insanı. Bastığı zemin en fazla 1,5 metre genişliğindeydi. Ne yapacağını düşündü. Geriye dönmeye korkuyordu. İçeriye girerse adamlar elinde sonunda onu bulacaklardı. Daha da kötüsü, tıpkı kendisinin yaptığı gibi birisi de o demir kapıyı açacak ve dışarıya bakacaktı. Sinan gözlerini doluşan karlar arasında ileriye doğru baktı. Şimdi Napradunya Kulesi'ndeydi. Buraya en yakın kule en azından 100-150 metre mesafedeydi. Bu kuleler herhalde turistlere açık olamazdı. Zira taşlar bakımsız ve onarıma ihtiyaç gösteriyordu. Diğer kuleye giden yol buzlu bir zemin oluşturmuştu. Sur yapısındaki duvarlar açık süslerle kaplı olduğundan sert esen rüzgar fazla karın birikmesine engel olmuştu. Surların yan duvarları en fazla 60 santim kadar yüksekti. Sinan hala ne yapacağını kestiremeden öylece duruyordu. Yere eğilip süslerin arasından bahçeye baktı. Alexei'yi ve yardımcısını vuran adam hala çaykanın başında duruyor ve adamlarının dönmesini bekliyordu. Kendinden emin ve muzaffer adımlarla araba boyunca ileri geri birkaç adım atıp arada sırada da kafasını kaldırıp binaya bakıyordu. Yerde yatan iki cesetle hiç ilgilendiği yoktu. Fakat manastırın yüksek bahçe duvarlarına bakarsa kendisini görmesi işten bile değildi. Sinan çömelerek ilerlemeye devam etti. Bir yandan da eliyle yerdeki valizini iteleyerek çekiştiriyordu. Ayağa kalkarak koşması son derece tehlikeliydi ve önünde uzanan 100 metrelik yol boyunca mutlaka bahçedeki katil tarafından görülürdü. İlerlemeye devam etti fakat bu şekilde yol alması çok zordu. Daha şimdiden dizleri acımaya başlamıştı ve valizi itip durmaktan yorulmuştu. Her anda arkasındaki demir kapının açılıp görülmesi endişesi yüreğini yakıyordu. Bilinçsizce ve var gücüyle emekleyerek yol almaya devam etti. Şu anda yapabileceği başka bir şey kalmamıştı. Yükseklik ve rüzgar başını döndürüyordu. Peşindeki iki adam önce Sinan'ın kaldığı odayı buldular. Yarım kalmış bir satranç partisinin ve sonuna kadar içilmemiş iki vodka bardağının mevcudiyeti az önce burada birilerinin bulunduğunun en açık deliliydi. Adamlardan biri sırıttı. Saklanmış olmalı ama fazla uzağa gidemez. Diğeri başıyla onayladı. Türk'ün nezarethaneden kaçması olanaksızdı. Manastır büyük bir yerdi ama binanın tek çıkışı vardı ve bahçe kapısında da albay bekliyordu. Üçüncü kata çıktılar. Adamlardan biri kısık sesle ''Galya Mordovin'' dedi. ''Sen sola git, ben de sağa.'' Diğer katlara baktık. Mutlaka burada saklanmış olmalı. Galya başını salladı ve koridorun soluna doğru ilerledi. Bütün kapıları birer birer açarak bakıyordu. Bazıları kilitliydi. Önce açık olanları araştırdı. Bu katı aramak daha kolaydı çünkü restorasyon nedeniyle odaların büyük çoğunluğu boştu. Galya Mordovin koridorun sonuna doğru yaklaştıkça sabırsızlanıyordu. Türk'ü hala bulamamıştı. Sağ tarafa giden arkadaşı bulsa mutlaka boş binada akseden gürültü ve bağırışmaları duyardı. Koridorun ucundaki son odaya da baktı. Orada da kimse yoktu. Tam döneceği sırada duvara açılan demir kapıyı fark etti. Kısa bir an tereddüt etti. Yabancının oraya çıkması çılgınlıktı. Zira bahçeden görülme olasılığı çok fazlaydı. Ayrıca demir kapının kilitli olup olmadığını da bilmiyordu. Bir şey dikkatini çekti yalnız. Tam kapının ağzında erimiş kar tanelerinin yarattığı su damlacıkları mevcuttu. Galya zevkle sırıttı. Kapıyı yokladı, kilitli değildi. İhtiyatla açıp geri çekti. Öbür kuleye giden duvar üzerinde önce kimseyi göremedi. Soğuk esen rüzgar yüzünü acıtarak yalamıştı. Tam kapıyı kapatacağı sırada birden karlar üzerindeki ayak izlerini gördü. Taze izlerdi bunlar ve henüz kar izleri kapatmamıştı. Galya gözlerini kısıp duvar boyunca uzanan ensiz yola bir daha baktı. Adam görünürlerde yoktu ama izler Aziz Nikolas Kulesi'ne doğru gidiyordu. Tabancasını doğrulttu ve koşar adım izleri takip etmeye başladı. Ayırım sonu. Sayfa 372.